Ayrım 3.
Sayfa 27. Mantua'dan Loria, kendisine bilim adamı süsü veren aşağılık bir yaratık. Marx mezarda da olsa onların tümünün ağzının payını verecektir. Bu kağıtlarda burjuvalara ve onların çanak yalayıcılarına karşı dinamitle dolu pek çok mayın bulacaksın. Bundan eminim. Defineyi bulduğumuzu Tassi'ye hemen bildireceğim ve sen istesen de istemesen de pazar gününü beklemeden bir bayram ziyafeti çekeceğim. Harika bir fikir Lençen, ren şarabını da esirgeme sakın. Ana yurttan gönderilen bir miktar stokumuz olacaktı. Engels, kağıtları büyük bir özenle eski geniş para kasasına yerleştirmeye koyuldu. Dolabın çelikle kaplı kapısı kapandığında kilit nefes almaya andırır tek düze bir ses çıkardı. Bu gizemli yanmaz dolaba hakkında sayısız kitaplar yazılan fantastik varlıkların adıyla bazen Frankenstein, bazen de Homunculus diyorlardı. İyice keyiflenmiş olan Helen Demut yemek hazırlamak üzere geniş mutfağa girdi. Çok kısa bir süre önce 60 yaşına basan Lençen yaşına rağmen genç ve sağlıklıydı. Fakat her iki ceninin, Carl'ın ve minik Harry Longett'in ölümünden sonra saçları ağardı, yüzüne acının eseri derin kırışıklıklar oturdu. Sırtı üstüne çöken acıları taşıyamayarak kamburlaştı. Ancak sesi, bakışları, jestleri eskisi gibi diriydi. Kapital'in ikinci cildinin el yazmalarının bulunduğu gün ev sahibi değerli dostlarıyla birlikte lezzetli bir akşam yemeği yedikten sonra çalışma odasına çekildi fakat masa başında fazla oturmadı. Buluntunun güçlü etkisiyle New York'taki dava arkadaşına şunları yazdı. Sevgili Sorge, 1848'den başlayarak hemen her şey kurtarıldı. Yalnızca o zamanlar onun ve benim el yazılarımın farelerin kemirdiklerini saymazsak neredeyse tamamı değil, yazışmalarımız da. Tabii ki 1849'dan bu yana olanlar tümüyle 1862'den sonrakiler daha da düzenli bir durumda. Ayrıca enternasyonele ait son derece kapsamlı el yazması materyal var. Sanırım enternasyonelin tarihi için bu yeterlidir. Fakat onlara daha ayrıntılı bakma fırsatım olmadı henüz. Amerika ve Rusya'ya ilişkin bu kadar çok materyal olmasaydı, yalnızca tek bir Rusça istatistikte 2 metreküpten fazla kitap var, ikinci cilt çoktan basılırdı. Bir süre sonra Engels, Marx'ın Rusça kütüphanesini boşalttı. Bu kütüphaneyi Lavrov aracılığıyla devrimci Rus göçmenlere verme kararı aldı. Engels, Marx hakkında yazarken hiçbir şeyle kıyaslanamayacak duygular hissediyordu. Sanki dostu dirilmişti. Friedrich ortak tanıdıkları ve dava arkadaşlarına gönderdiği mektuplarında sürekli Marx'ın üzerinde çalıştığı konulara değiniyordu. Ölen dostunun notlarına bakılarak genişletilmesi gereken Kapital'in ilk cildini yeniden basıma hazırlıyordu bir yandan da. Bu çalışma son derece zahmetli ve zordu. Bu sırada Engels, Marx'ın kağıtları arasında zaman geçtikçe iyice kararmış olan bir sayfada George Vert'in 1846'da yazdığı ve bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmamış bir şiirini bularak kendince hoş bir keşif yaptı. Keskin sözlü, neşeli, akıllı yürekli ilk ve en iyi devrim şairine ilişkin anılar sakin bir ay ışığı gibi aydınlattı Frederick'i. Vert'le dostlukları gençlik günlerinde başlamış, yaşamının son yıllarına dek sürmüştü. Yaşam öyküleri birbirine benziyordu. Her ikisi de tüccar ailelerden geliyordu ve nefret ettikleri ticaretle uğraşıyorlardı. Her ikisi de yaşamı tüm yönleriyle seviyorlardı. Her ikisi de komünist olmuşlardı ve Yeni Ren gazetesinde birlikte çalışmışlardı. Vert, devrimciler için güç bir dönem olan 50'li yıllarda Havana'da beyin iltihabından genç yaşta ölmüştü. O zaman Marx bu büyük şair ve üstün insan hakkında bir makale yazmaya karar vermiş fakat niyetini gerçekleştirememişti. Çünkü böyle bir yazının yayımlanması o yıllarda Almanya'ya egemen olan gerici ortamda mümkün değildi. Engels, dostunun yapamadığına son noktayı koyma sözü vermişti kendisine. Lençen'i çağırıp Kalfa'nın Şarkısı adlı tesadüfen korunmuş olan ve kaynağı bilinmeyen şiiri okuyarak başladı sözlerini. Çiçekli vişne ağacı altında sığınak bulduk kendimizi. Frankfurt'ta bulduk sığınağı çiçekli vişne ağacı altında. Ve dedi ki lokantacı, kılığınız berbat sizin. Kes sesini bitli lokantacı, senin işin değil bu. Bira getir en iyisi, şarap da koy. Şarabın ve biranın yanında ızgara da getir çabuk. Gıcırdayarak açıldı musluk, şarıltıyla boşaldı içki. Bir yudum içelim dedik. Ne berbat şeydi öyle, farkı yoktu silikten. Bir tavşan getirdi ev sahibi, garnitürü de sebze. Getirdi getirmesine de yataklarımıza girdiğimizde duayla gece boyu tahta kuruları acımasızca yediler bizi. O güzel Frankfurt'ta kolay değildi işimiz. Orada yaşamış olan acıyı bunu anlayacaktır ancak. Wert'in Kalfa'nın Şarkısı adlı yayımlanmamış şiirini Zürih'e Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin gazetesine gönderirken şairin yaşamı, mücadelesi ve şiirlerine ilişkin bir de makale ekledi. George'a olan vefa borcumuzu ödedik, dedi Lenchen'e postaneden döndüğünde. Marx'ın, Engels'in ve onların yakınlarının dostu, Kapital'in bir bölümünü Rusça'ya ilk kez çeviren cesur, enerjik devrimci Hermann Lopatin, Eylül ayında Londra'ya geldi. Regent's Park sakinleri onun gelişine bir akrabalarını görmüş gibi sevindiler. Geçen yıllar Lopatin için fırtınalı ve çetin olmuştu fakat o sınamaların gerçek anlamda güçlü bir insanın bileğini bükemediği, iradesini ve sağlığını çökertemediği, tam tersine çelikleştirdiği bir yaştaydı. Hermann kavgada olgunlaşmış, güçlenmişti. Frederick onu sıkıca kucakladı. ''Yaşa Hermann, her zamanki gibi çılgınca direndin. Yine de umarım cesaretini yanına almış, çılgınlığını evde bırakmışsındır.'' dedi Rusça. Gizlemeye çalıştığı mutluluğun heyecanıyla Lopatin, yüzyılın en büyük beyinlerinden biri kabul ettiği insanın ellerini bırakmaksızın susuyordu. ''Yazık ki geç kaldın.'' diye sürdürdü konuşmasını Engels, sesini daha da alçaltarak. ''Marip'le aramızda yok artık. Sana ne kadar da değer verirdi dostum. Onun kadar sevdiğim ve saygı duyduğum insan azdır.'' diyordu senin hakkında. Bununla gurur duyabilirsin. Son derece soğukkanlı olan Lopatin bir an için soğukkanlığını kaybeder gibi oldu. Duvara döndü ve gözlüğünü çıkardı. Rusya'dan çok geç ayrılmış olmam ne büyük mutluluk. Mareplinin öldüğü gün bunu bilmeden sınırı geçerken Londra'da olmayı düşünüyordum. Cenevre'de Marx'ın öldüğünü bana söylediklerinde olamaz diye çığlık attım ve şimdi de yinelemeye hazırım. Olamaz, böyle olmamalı. Neredeyse Engels'in boyunda olan uzun, geniş omuzlu Lopatin hafifçe kamburlaşmıştı. Öyle insanlar vardır ki çoğumuz hiç düşünmeden yaşamımızı onlar uğruna feda edebiliriz. Onlar insanlara güneş ışığı kadar gerekli ama ölüm onları da bağışlamıyor diye sürdürdü konuşmasını. Çalışma odasına Lenchen girdi. Lopatin'i kendine doğru çekerek onun genç, yuvarlak, taze yanaklarını öptü. Yeniden bizimle olmanız ne hoş. Rus dostlarımız için hep endişeleniyorum. Çar kendi yurttaşlarına pek de iyi davranmıyor. O gerçek bir kan emici. Dar ağaçları onun için salıncak gibi bir şey. Duyduğumuz tek şey hep yeni kurbanlar. Ben Rusya'da devrim yapılana kadar yaşayıp emekçilerin süpürgesinin sizin oraları her türlü pislikten temizleyişini görmek isterdim. Mağripli ve general, Rus bankerleri ve despotlarının paldır küldür devrileceklerini defalarca dile getirdiler. Eğer böyle olmayacaksa kendime ve yoldaşlarıma artık tümüyle bitmiş müflis ve eşek derdim diyerek bir anda canlandı Lopatin. Haklısın diyerek söze başladı Engels. Hermann'a pro ve kibrit uzatırken, Rusya'da devrimci bir patlama için gerekli tüm koşullar birbiriyle uyumlu olarak olgunlaşıyor. Olasıdır. Hermann senin ülkende devrimi Petersburg'un yüksek sınıfları hatta belki de hükümet çevreleri başlatabilir. Fakat halk bununla yetinmeyerek daha da ileri gidecek ve devrim anayasal çerçevenin dışına çıkacaktır. Hatta belki de Çar'ı Toprak Konseyi'ni toplantıya çağırmaya zorlayabilirler. Bu da yalnızca siyasal değil, köklü sosyal yeniden yapılanmalara yol açabilir. Engels belirgin bir zevk alarak ve bu anı uzatarak dumanlarını halka halka üflediği prosunu içiyordu dalgınca. Lenchen pencereyi ardına kadar açtı. Açık bir gündü ve gökyüzü durgun bir deniz gibi yeşil mavi renge bürünmüştü. Karl ve ben her zaman seçimlere büyük önem verdik. Bu halk için bir okuldur. Açık seçim mücadelesi her türlü kitaptan, illegal broşürlerden ve açıklamadan daha etkilidir. En iyi propagandadır diyerek yüksek sesle sürdürdü konuşmasını Engels. Son zamanlarda özellikle de Marx'ın ölümünden sonra sol kulağı ağır işitir olmuştu ve Çok iyi duyamadığı için konuşurken sık sık sesini yükseltiyordu. Biz Karl'la Rusya'nın mayınlanmış bir tarlaya benzediğini ve despotizmin havaya uçması için yalnızca fitili ateşlemenin yeterli olacağını düşünüyorduk ve bunda yanılmadık. Çarlık, aydın sınıfların görüşleriyle, özellikle de gelişmekte olan burjuvazinin görüşleriyle insanı isyan ettiren ve giderek artan bir çelişkiye düşüyor. Mutlakiyet, kah liberalizme ödün veriyor, kah korkudan bunu geri alıyor, böylece de giderek daha çok şaşırıyor ve halkın güvenini sarsıyor. Fakat ben, doğrusunu söylemek gerekirse, jandarmanın senin kanına susadığı Rusya'dan kaçmayı nasıl başardığını dinlemedim henüz. Ve işte Tasi, senin eski sadık dostun. Eleanor, mutlulukla Herman'a elini uzattı. Siz yaşıyorsunuz, sağlıklısınız ya, önemli olan da bu. Mağrepli ve Möhmen sizi görmekten ne kadar mutlu olurlardı. Eleanor siyah yaz örtülü şapkasını ani bir hareketle çıkardı ve elbisesindeki siyah şeritleri düzeltti. O koltuğa oturduğunda yan odadan çıkan sarkık yanaklı Bulldog ayaklarının dibine yattı. Lopatin ister istemez genç kızla ve ailesiyle tanıştığı ilk günü düşünüp Marx'ın evinde çok sayıda evcil hayvan olduğunu anımsadı. Alışkanlıklarınıza bağlısınız dedi Lopatin başıyla Bulldog'u işaret ederek. Fakat erkek köpeğiniz Whiskey ve Doktor Marx'ın cadı adını koyduğu kediniz Tammy galiba bu dünyayı terk ettiler. Birlikte çalıştığımız günleri hatırlıyor musunuz? Sizin İngilizce derslerinizi hiçbir zaman unutamam. Oldukça katı ve titiz bir öğretmendiniz. Şimdi kötü olsa da İngilizce konuşuyorsam ve beni anlıyorlarsa bunu yalnızca size borçluyum. Alçak gönüllü olmayın. Bunu yoğun çalışmanıza borçlusunuz. Siz kuşku götürmez bir dil yeteneğine sahipsiniz. Telaffuzu da kusursuz. Doğru değil mi general? Fakat bize ilk geldiğinizde İngilizce, Almanca, Fransızca ve Slavca karışımı çok hoş bir dili ender bir cesaretle kullanıyordunuz. Buna rağmen annem, Marepli ve ben sizi hiç eksiksiz anlamıştık. Evet dedi Lopatin gülümseyerek. Hiçbir yabancı dili gerektiği gibi bilmemenin umutsuzluğu ve üstelik çok güçlü olan anlaşılır olmak isteğim, cahilliğimi, konuşma rahatlığı, gayretli mimikler ve vahşi bir jestle kapatmaya çalışmama yol açtı. Her şey o kadar da dramatik değildi. Annemle babam sizi daha ilk görüşte sevdiler. Anımsıyorum da annem hemen bizim eve yerleşmenizi önermişti. Tüm yaşamım boyunca Doktor Marx ve eşinden daha konuksever ve kibar insanlar görmedim. Soğuk bir karşılamadan ne kadar da korkmuştum. Çünkü ünlüler bazen çekilmez derecede asık suratlı, kibirli ve vurdum duymaz olur. Bay Engels, Marx ve sizin gibi insanlar yeryüzünde yok. Gerçek dahiler daima yalın olurlar. Daha neler, sus dostum diyerek konuşmasını kesti Engels. Marx konusunda yüreğinden taşan her şeyi duymaktan mutluyuz. Fakat benim hakkımda bu kadar coşkulu bir tonla böylesine tumturaklı sözler söyleme hiçbir zaman. Yoksa aramız açılır. Marx'la biz bu tür yeltenişlere acımasızca alay eder, hatta aşağılardık. Şimdi de mutluluk verici yemek saati yaklaşa dursun, biz seninle Rusya'yı konuşalım. Kuşkusuz Rusya, büyük yazgısı olan bir ülke. Ben sık sık devrimin gelecekteki zaferi uğruna ne çok kan döküldüğünü düşünürüm. Senin ülken Herman, çağımızın Fransa'sı. Doğal olarak bu ülke tümüyle yeni bir sosyal yapılanmanın öncüsü olacaktır. İşte böyle genç dostum. Ben Rusya'da bir patlama bekliyorum. Üstelik sen kuşku yok ki kendi ülkenin büyük yapılanmasını göreceksin. Keşke daha genç olsaydım. Fakat sen mutlu kuşağa aitsin. Sana imrenmeden edemiyorum. Rus halkında patlamaya hazır epeyce güç birikti. Rejimin sömürüsü ve gaddarlığına paralel olarak öfke de artıyor. Hatta iktidardaki klik liberal anayasa yardımıyla kurtulmaya karar vermiş olsa da bunu ekonomik yeniden yapılanma olmadan yapamayacaktır. Gerçekler, istatistikler ve deneyim bize Rusya'da toplumu yeniden yapılandırmak için her şeyin mevcut olduğunu gösteriyor. Ne diyorsunuz? Ülkemde komünizmin bir anda kurulması mümkün mü diye sordu Engels'i alev alev yanan yüzüyle dinleyen Lopatin. Bu kez ona yardım etmekten çok masanın başında oturan Engels'i görmesini engelleyen gözlüğünü sürekli takıp çıkarıyordu. Tüm düşlerimizi gerçekleştirecek anlık mucizelere inanmıyorum ben. Komünizm kaçınılmaz olarak her yerde kazanacaktır ve sizin ülkeniz umarım başı çekecektir. Çarlığın hükmünün kalmadığı ve halkın bunu anlamaya başladığı açıktır. Rus proletaryasının kendi gereksinimleri ve istekleri için akıllı sözcükleri hatasızca bulabileceğinden kuşku yok. Senin ülken yetenekli insanlar ve korkusuz devrim savaşçılarının hazinesi. Günümüzde Ruslar sanat, bilim ve adalet mücadelesindeki cesaretleriyle dünyayı şaşırtmaya devam ediyorlar. Yurttaşların çok çeşitli alanlarda şaşırtıcı bir hızla ilk sırayı almaya başladılar. Engels ve Lopatin, ufuktaki Rus devrimini harikulade Kuzey Devleti'nin siyasal ve sosyal uyanışının yollarını konuşuyorlardı. Hermann, içinden sevgiyle öğretmenim dediği insanı sanki daha ağzını açar açmaz anlıyordu. Engels, sık sık sohbet arkadaşının düşüncelerini açar, derinleştirirdi. Hermann için bu konuşmalar o kadar önemli ve ilginçti ki gece yarısı Engels'in dairesinin ikinci katındaki konuk odasına çıkar çıkmaz duyduklarının hepsini anımsamaya çalışıp yazdığından uzun süre uyuyamadı. Lopatin, devrimci mücadeleye bundan sonra kiminle devam edeceğini belirlemekte zorlanıyordu. Son derece cesur, azimli biri olan Lopatin, değişik gruplara kah yaklaşarak kah onlardan uzaklaşarak ve resmi olarak hiçbir devrimci örgüte girmeden sık sık tek başına hareket ediyordu. Lopatin, yurt dışında kalmak istemiyordu ve düşmanlarla dişe diş dövüşmek için ülkesine dönmeye kesinlikle kararlıydı. Yeni kurulmuş olan Emeğin Kurtuluşu Örgütü bu çılgın devrimciyi emekçilerden kopuk, aciz bir örgüt gibi görünüyordu. Bu örgüt Rusya'da halk kitlelerine ne zaman nüfuz edecek ki diye düşünüyordu Hermann. Beklemek istemiyordu. Beklemek ona göre değildi zaten. Parçalanmış olan halkın iradesi Narodnoya Volya örgütünün başına geçip onun kovuşturulan militanlarını zafere taşıyabileceği kararına vardı. Ona göre Rusya hala kış uykusundaydı. Terörcülerin başvurduğu çözümler de dahil her yola, hatta en tehlikeli yollara başvurarak Rusya'yı harekete geçirmek gerekiyordu. Genç Rus'un gelişi Tasi'de pek çok anıyı canlandırmıştı. Yetim kaldığı günden bu yana Engels'in evi, özellikle de Lençe'nin rahat, sakin, tanıdık eşyalarla donatılmış odası genç kız için yitirdiği aile yuvasının yerini almıştı. Ayaklarını toplayıp şöminenin başındaki kocaman eski koltuğa kuruldu. Engels'in sevdiği kızıl tüylü kediyi kucağına aldı. Yanan odunların çatırtılarına kulak kabartarak çocukluğunda olduğu gibi ikinci annesine düşüncelerini ve kaygılarını açmayı düşledi. Altın kaplı ağır siyah çerçeveden, şişkin göz kapakları ve sert yüz ifadesiyle tombul bir hanım olan anneannesi Baroness von Westphalen, daha genç ve güzel annesi, kendisinin çok benzediği babası, ölen sevgili kız kardeşi Jenikin ve güzel Laura duvarlardan ona bakıyorlardı. Şöminenin çıkıntısındaki camın altında Tasi'nin kocaman alınlı siyah gözlü Muş'la kaplı kardeşi küçük Edgar'ın betimlediği resim duruyordu. Edgar Muş, Tasi doğmadan birkaç ay önce ölmüştü. Onun Marepi'nin yüreğindeki yerini kimse dolduramadı değil mi Lençen diye sordu Tasi. Bizim hazinemizi görmüş olan hiç kimse onu hiçbir zaman unutamadı. Muş da tıpkı Marepi gibi büyük bir insan olabilirdi. O her şeyi özgün bir tavırla yargılardı ve büyümüş de küçülmüşçesine bilge ve iyi yürekliydi. Zavallı, yoksulluğumuz yüzünden ziyan oldu. Dean Street'te nasıl azap çektiğimizi bilseydin, neredeyse ışıksız ve havasız, lanetli bir indi. Bazen öğle yemeğine bir damlacık yağ koyamadan patates haşlardım. Doklardaki yoksul işsizler gibi açlık çektik. Ne mutlu ki sen, biz Soho'dan Londra'nın sağlıklı varoşuna taşındığımızda dünyaya geldin. Çocukluğunda çok kara gün görmüş olsan da tombul ve elma gibi al yanaklıydın. Yazık ki Marepi'nin acısını biraz olsun hafifletmek için erkek olarak doğmamışım. Abartmaya gerek yok. Sen onlarca erkek çocuğa değerdin ve gerçekten de cin gibiydin. O gün hastalıkları tedavi için sakladığı şifalı otlar kokan odasında Tasi ile baş başa kalan Lençen kurnazca gülümseyerek sordu. Artık belli bir yaşa geldiğine göre bu Rus gencinin senin ilk aşkın olduğunu itiraf et. Unutulmaz Jenny ile ben bu konuda sık sık şakalaşırdık. Eleanor hiç kımıldamadan ve kısa süre düşündükten sonra yanıtladı. Nasıl söylesem, ben uslanmaz bir hayalci olarak büyüdüm. Hermann benim hayal gücümü harekete geçirdi. Birlikte barikatlarda nasıl çarpışacağımızı, her yerde devrim ateşini yakarak tüm dünyayı nasıl dolaşacağımızı düşünüyordum ben. Ona ve kendime ilişkin neler neler düşünmedim ki. Aşk belki de budur. Kimseye haber vermeden bir anda kaybolup Rusya'ya gittiğinde gözyaşlarımı insanlardan gizlemek için köşe bucak kaçmıştım. Kızım benim, sana bir sır vereyim. Marepli ve Jenny büyüdüğün zaman senin Lopatin ile evlenmeni arzu ediyorlardı. Onlar Lopatin'e oğulları gibi bağlanmışlardı ve onun yetenekli, cesur bir ufaklık olduğuna inanıyorlardı. Ama Herman anlaşılan o zaman evliymiş. Bunu hiçbirimiz anlayamadık diye gülümsedi Tasi. Başarılı olsaydı bari evlilikte mutlu olamadı ki. Günümüzde mutluluk olabilir mi dedi genç kız alçak sesle ve ayağa kalktı. Marepli'nin de dediği gibi mutluluk bir mücadeledir. Buna bir ek yapmak istiyorum. Mücadele ve zafer. Dairenin katlarını birleştiren ve İngiltere'de adet olduğu üzere genişlemesine değil de uzunlamasına kurulmuş merdivende Eleanor ve Lenchen'le karşılaşan Engels, Marx'ın mezarına heykel dikilmesi konusunda konuşmak için onları yanına çağırdı. Bu konuyu sürekli kafasında evirip çeviriyordu. Önceleri dostunun mermerden boy heykelini dikmek istemiş, daha sonra mezarı fotoğrafından model alınarak yapılacak bir büstle süsleme eğilimine girmişti. Onu endişelendiren tek şey bir taşın bir dahinin ruhsal ateşini yansıtıp yansıtamayacağıydı. Marx'ı anlayacak bir heykeltıraşı nereden bulabilirlerdi ki? Büyük bir bilgeyi, dahiyi, bilim adamını, militanı ve üstelik sıkıntı içinde yaşayan ve haklarından yoksun bırakılmışların yazgısını paylaşan bir insanı. Bütün bu özellikleri kendisinde toplamış eşsiz bir kişiliği canlandırmak her heykeltıraşın harcı değildi. Hesaplı bir aklın ve vurdum duymaz bir yüreğin yönettiği soğuk bir elin, ölümsüzlüğü hak etmiş bir insanın heykelini yapması mümkün müydü? Eleanor ve Lenchen Engels'e karşı çıkıyorlardı. Marx'ın kendi mezarını da kapatacağını bilerek, karısı için kendi elleriyle seçtiği mezar taşı onlar için kutsaldı. Şimdi bu taşa üç isim kazınmıştı. Jenny Marx, Karl Marx ve yine o lanetli Mart ayında dedesinin ardından giden minik Larry Longett. Marx ve yakınlarının naaşlarının bulunduğu Highgate mezarlığı son derece sıkışıktı. Aynı aile üyelerinin mezarları, onlardan en sonuncusu, baş taşının setine dayanıncaya kadar birbiri üzerine yerleştiriliyordu. Tek düze, sıkıca iç içe geçmiş mezar dizileri arasında Marx'ın sığınağı en sonuncusuydu.